Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçilerine de bu haftaki programımıza yine 11. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Temsilin devamında iki güruha ayrılan ahalinin birinci güruhunun mümeyyiz vasfı olarak kendini tanımaları nazara veriliyor. Bunun önemi ne olabilir? Zira bu özellik öne çıkartılmış.
Şimdi kendini tanıma deyince çok yönlü bir ifade. Malum bir hadis-i kutsi var. Kendi nefsini bilen Rabbini bilir diye. Ayrı bir konu ama kısaca girelim. Yani bunun bazıları hadis-i kutsi olup olmadığında işte münakaşa ediyorlar falan. Yani Üstad ifade ediyor ya, bir hadistir mevzu da olsa diyor, manası yanlış demek değildir diyor. Bu ifade için de ben bir yere rastlamıştım. Ahmet Avni Bey var. Füsus'u hikemi şerh etmiş. O seneden zayıf, keşfen sahih diye bir ifade kullanıyor. Bütün evliya keşfiyatlarıyla bu hadis-i kutsi üzerine ittifak etmişler sahih olduğuna. Ama seneden diyor zayıf, mana sağlam yani. Zaten Risale-i Nur'da da bu 30. söz sanki de bunun izahı oluyor. Nefsini bilen Rabbini bilirin bir izahı gibi sanki 30. söz ene bahsi. Şimdi nefsini bilen Rabbini bilir. Bu kendini bilmek deyince bu nefsi bilmeyi anlayalım yani, kendini tanımak deyince. Peki nefsi bilmek nasıl oluyor? Bunun değişik veçeleri var. Önce nefis ne demek? Altın sözde geçtiği gibi daha önce ifade etmiştik. Nefis, beden ve ruh ikisine beraber deniyor. Yani zat manasına, kendi manasına geliyor. Nefse emare başka. Ben nefsim itibariyle dediğim zaman kendim itibariyle, zatım itibariyle demiş oluyoruz. O halde kendini bilen deyince nefsini bilen, ruhunu, bedenini doğru değerlendiren, gerçek manada değerlendiren, bunlara bakabilen ve doğru anlayan manasını anlamak daha isabetli oluyor gibi. Şimdi kendini tanımak, buradan hareket edersek nefsimizi tanımak, kendimizi tanımak, bu risallere değişik şekillerde geçer. İnsan penceresini hatırlayalım. Orada insan üç cihetle Esma ile aynı olur diyor. Birisi zıddiyet itibariyle. Nefsi bilmek buradan başlıyor. Nefsin üç temel özelliği var. Aciz, fakr, naks. Bunu bilmek. Yani kendini tanımak deyince kendini sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz naks olarak tanımak. İnsan kendini böyle tanırsa işte acziyle Allah'ın kudretine, fakriyle gınasına, zenginliğine, değil mi? Naksıyla da kemaline aynı olur deniyor. Değil mi?
Evet.
İnsan sonsuz aciz yani ve sonsuz fakir. Bu çok geçer risalelerde. Biz de yer yer konuşuyoruz ama yine fayda var. Mesela insan diyelim el yapmaktan aciz. Değil mi? Aciz deyince ele de ihtiyacı. Bu da fakir oluyor. Değil mi? Bu manada baktık mı bütün organlarımıza muhtacız, sonsuz fakiriz. Bütün hissiyatımıza muhtacız, sonsuz fakiriz. Bütün kainata muhtacız, sonsuz fakiriz. Hiçbirini yapamıyoruz, sonsuz aciziz. Bir de naksımız var, kusurumuz var. Noksanlık cihetimiz var. Bu da kemale aynı olma cihetimiz. Noksanlık deyince yorulmamız, mesela bir noksanlıktır, unutmamız, noksanlıktır, uyumamız noksanlıktır. İrademizin cüz'ü olması noksanlıktır, ilahir. Bir de bu cihetimiz var. Bunlara da Allah'ın kemaline aynı oluyoruz. İşte kendini tanıyan dediği üstadımızın, kendini böylece tanıyan. Değil mi?
Evet.
Bir bu ciheti var. Bir de yine zıddiyet itibariyle mefhum içine girebilecek bir başka özelliğimiz. Mesela biz faniyiz, değil mi? Faniyiz yani. Hayatımızın bir sonu var. Bunu böyle bilmemiz lazım. Kendimizi fani bilmemiz de kendimizi tanımamızdır. Üstad nasıl buyuruyor? Biz diyor, fena ve zevalimize senin bekan, devam ve bekanı görüyoruz diyor. İnsan kendini böylece bildi mi Allah'ın baki ismini bilir. Devam ve bekasını bilir. Fani olmanın bir tersi diyelim, hadis olmaktır. Değil mi? Hadis yani sonradan dünyaya gelmektir. Sonradan gelmek. Sonradan gelmemize de canım bakın ezeliyetine, kıdemine aynı oluruz. Değil mi? Bir böyle, bu da kendinizi tanımaktır. Efendim söyleyeyim, kendimize malik olmadığımızı bilmemiz de kendimizi tanımamızdır. Yani her şey bize emanettir, biz kendimize malik değiliz. Her şey bize emanet. O zaman Allah'ı mutlak malik olarak bilmemize götürür bizi bu. Bunlar hepsi kendimizi tanımamıza girer. Bir başka ciheti, işte yine insan penceresinde geçen ikinci madde, bize verilen numuneler evinden verilen irademizi, kudretimizi değil mi, görmemizi, işitmemizi doğru değerlendirmemiz. Bunları vahid-i kıyası yaparak Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tanımamız. Bir cihetimiz de bu yani. Bize görme sıfatı niye verilmiş? Allah'a basir olarak bilelim diye. Kudret niye verilmiş? Allah'a kadir olarak bilelim diye. Bu da kendimizi tanımamızdır. Kendimizi böyle tanırsak, yani bize verilen bu numuneler emanettir. Vahid-i kıyası olarak biz bunları kullanacağız. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını böylece bileceğiz. Hiç kudretimiz olmasa Allah'ın kudretini bilemezdik. Hiç görmesek Allah'ı basir bilemezdik. İradesiz olsak Allah'ın irade sıfatını bilemezdik. Bunlar bize sırf bunun için verilmiş. Ama aynı sıfatları dünya işlerimizde görüyoruz. Fakat asıl veriliş gayesi, birinci madde, hani ben cin ve insi ibadet için yarattım buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Üstad ibadeti marifet manası veriyor. Marifet, tanıma, Allah'ı tanıma. İşte bu sıfatlar bize verilişin birinci gayesi marifettir yani, Allah'ı tanımadır. İkinci gayesi de bu sıfatlarla dünya işlerimizi görmemizdir. Bundan istifade etmemizdir. Bu da insanın kendini tanımasına girer. Üçüncü cihet, kendimizi tanımamızın, işte yine insan penceresindeki üçüncü madde, insan bir eser olarak Allah'ın en güzel eseridir. Ahsen takvimde yaratılmıştır. Değil mi? Kendisi böyle Allah'ın en büyük eseri, en kıymetli eseri, en ince sanatı olarak bilmemiz. İnsan kendini böyle bilse, kendini ona göre değerlendirir. Yoksa insan bu cihetine bakamadı mı kendisinin? Efendim, çok ufak sularda boğulur, basit işlerle uğraşır. Değil mi? O muazzam sermayeyi çok pespaye sahalarda istimal edebilir. O zaman âlâ illiğine çıkacakken esfel-i safiline düşebilir. Yani ahsen-i takvimde yaratılmanın iki kanadı var. Bunu yerinde kullanmak, kendini tanıyanlar böyle yapıyorlar. Ve âlâ illiğine çıkıyorlar. Yerinde kullanmamak, o da kendini tanımayanlar. Allah'ın eseri olarak bilmeyenler kendilerini. Onları da sadece nefsin ve dünyanın işlerinde kullanıyorlar. Kendi ulvi mahiyetlerini. O zaman esfel-i safiline düşüyorlar. Kısaca bu.
31. pencerede, ey kendini insan bilen insan diyor. Kendini oku.
Kendini oku. Ha. İşte kendini okumak böyledir yani. Kendini okuması insanın bu manaları okumasıdır. Kendini tanıması, bunları bilmesidir yani. Evet. Yoksa kendini tanımak, ben insanım işte falan oğlum filanın torunuyum, o demek değil yani. Evet.
Yani o da bir nispettir ama 23. söz var ya, Cenab-ı Hakk'ın mahlukuyum, masluyum, tekelemle
masarım. Asıl nispet o. Evet.
Yine 11. sözün temsilinin devamında birinci güruhun sanatların inceliklerini ve dedonundaki manaları düşünürken Yahve-i Ekrem'in sesini işitmesi mevzuunda, acaba Yahve-i Ekrem işitilmese ve bilinmese dahi insanların bu incelikleri düşünmeleri ve muhakeme etmeleri yaratılışlarının bir gereği midir? Ve bunu yapmamaları onları mesul eder mi?
Bu tabii farklı bir konu. Yani biz müsbetten başlayalım. Cenab-ı Hak kainat sahibini yarattı. Değil mi?
Evet.
Bu kainatın için yarattığını, bizim için yarattığını, bizden ne beklediğini, ne istediğini daha doğrusu, ona karşı şükür görevimizi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere de peygamberimizi vazifelendirdi. Ve biz bu cihete bakıp şükredeceğiz. Ama şimdi fıtratımızda Cenab-ı Hakk'a inanmanın ölçüleri vardır zaten. Hiç peygamberimizi tanımasa da bir kimse, yani hiçbir peygambere kavuşmasa da beni bir yaratan var der insan yani. Vicdan var çünkü insanda. Yani zaten onu daha önceki bir soruda ifade etmiştik. Şems suresinin tefsiri mahiyetindedir bu 11. söz. Orada Cenab-ı Hak kasem ederken bir de nefse kasem ediyor. Biz ona iyiliği ve kötülüğü ilham ettik buyuruyor. Dolayısıyla insan iyi ve kötüyü, yanlışı doğruyu bilecek bir yaratılışla vicdanı bunu emrediyor insanın. Dolayısıyla hiç peygambere kavuşmasa da bir harf katibisi olmaz manasını herkes bilir yani. Bir hain ustasız olmaz, bunu herkes bilir. Değil mi? Dolayısıyla beni yaratan, şu alemi yaratan biri var. Bunu insan bilecek bir fıtratta. Ama o zat kimdir? Sıfatlar nelerdir? İsimler nelerdir? Yani bunun Cenab-ı Hakk'ın kıdemini, bekasını, mekanda münezzehiyetini, varlığını, vacip olduğunu, bunları akıl tek başına bilemeyebilir. Genel hüküm şudur. Akıl tek başıyla, mücerret akıl deniyor buna. Yani kendisine tebliğ ulaşmamış, peygamber ulaşmamış bir kişi aklıyla neleri bilebiliyorsa ki onlardan sorumlu, bilemediğinden sorumlu değil. Ama vicdan gerektiriyor ki mesela en ufak bir ikrama bile şu teşekkür ediyoruz değil mi? Bu vicdan bunu gerektiriyor. En ufak bir ikrama teşekkür et Allah'ın şu kadar ihsanlarına. En büyük ihsanı kendimiz zaten, kendi varlığımız. Bunları hiç şükretme, böyle bir şeye vicdan kabul etmez. Ama çünkü bunu zaten insanlık tarihine bakarsak bu vicdanın sesini hemen hemen diyeceğim bütün insanlar işitmişler yani. İşte bugün ateist dediğimiz mazideki ismi neydi?
Tatil.
Bir ismi daha vardı her neyse. O tatil fikrinde olan muattıla. O da ondan geliyor zaten muattıla. Çok az bir kesim hariç bütün insanlar vicdanın bu sesini işitmişler. Ama bu sesi tercüme edememişler, tefsir edememişler. Puta tapmışlar. Kendi yaptığı puta tapmış adam. Çünkü vicdan demiş ki senin şükretmen lazım. Kime edeceğim? Allah'ı bilemiyor. Kendi putu yapmış, ona teşekkür etmiş. Değil mi? Dolayısıyla birçok küfür ve dalalet yollarına sapmışlar ama yine kaynakta vicdanındaki bu ses var yani. Bu sesin yanlış anlaşılması, yanlış izah edilmesi var. İşte peygamberler gelince bu sesi doğru işittirmişler, doğru anlatmışlar insanlık alemine. Mesele budur yani. Sorumluluk kadere dair bir meseledir. Kaderdeki, ona fazla girmeyeceğim, kısaca söyleyeyim. Yani bir ayet-i kerime var ya, sürekli okuruz. Bakara suresinin son ayetlerinden. Miraç'tan gelen bir hediye. La yükellifullahu. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hak hiçbir nefse gücün yetmediğini yüklemez. Buradaki nefis kelimesine akıl da giriyor. İşte akaid alimleri diyorlar ki Cenab-ı Hak hiçbir akla gücün yetmediğini yüklemez. Bunun çok değişik izahları var. Bir izahı da budur yani. Kol olan abdest alınmaz. Alırken kolunu yıkamakta mükellef değil. Fakir olan zekatta mükellef değil. Böyle olduğu gibi kendi peygamberle uğraşmayan kişi de aklının gücü neye yetiyorsa ondan sorumlu. Onun ötesinden sorumlu değil. Böyle yorumlamışlar akaid alimlerimiz. Bir kısmı demişler ki akıl Allah'ı bilebilir. Diğer kısmı demişler ki beni bir yaratan var diyebilir ama puta da tapabilir. Bilemez ki beni yaratan zat maddeden münezzehtir. Bu bir iki ayrı görüş. Ortak nokta nedir? Akıl neyi idrak edebilirse ondan sorumlu. Gerisini biz Cenab-ı Hakk'ın ilmine bırakır. Derinlemesine girmeyiz fazla. Cenab-ı Hak adildir, hakimdir. Dolayısıyla hikmetsiz iş yapmaz, adaletsiz iş yapmaz. Bir akıl neye güç getirebilirse ondan sorguya çekilecektir. O kadar.
Yani sonra peygamberler ve semavi kitaplar olmazsa miracın ikinci meyvesinde de var ya en mühimli mesela maziyet ve baniyi bilemezler.
Acaba bizden ne istiyor Cenab-ı Hak? Bunu bilemezler. Var derler ama ne istiyor bizden? Ona nasıl şükredeceğiz bilemezler. Nasıl ibadet edeceğiz bilemezler. Akıl buraya varamaz yani. Onun için bundan sorumlu değil zaten. İmandan sorumlu, ibadetten sorumlu değil yani. Peygamberimizi bilmeyen, Kur'an'a kavuşmayan bir kişi namazdan, oruçtan, hacdan sorumlu değil kesinlikle. İmandan da nasıl sorumlu? İşte orada iki görüş var. Az önce arz ettik. Evet.
Yani yine 11. sözün başıyla şey yapmazak olursak ben böyle düşünüyorum da hakikatin sabahtan rumuzu. Yani yanlış, batıl dinlerde bile yine bir inanç
ve ibadet var.
Bir ibadet var. Demek tabii. Onun aslı da hakikati de ancak semavi dinlerle,
peygamberlerle ne olur yani. Doğru, ancak öyle.
Yine 11. sözden her iki güruh için de akıl ve kalp ön plana çıkarılıyor. Önce aklın, daha sonra kalbin nazara verilmesinin hikmeti nedir?
Kalp mahalli imandır değil mi? Sırat öyle buyuruyor. Evet. İmanın mahalli kalp. Dolayısıyla esas kalptir insanda. Yani akıl da imana yardım eder, göz de imana yardım eder değil mi? Göz bir eseri görür, imana yardımcı olur. Bunu bir yapan var. Akıl da onunla beraber hareket eder. Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bütün duyu organlarımızdan gelen bilgiler kalbimizde bir hayret, bir muhabbet uyandırır. Bunların imana dönüşmesinde de akıl yardımcı olur. Yani akıl tefekkür aletidir. Bu diğer duyu organlarının hissettikleri şeyleri imana, bilgiye dönüştürür. Bilgiyi kalbe ulaştırır tabiri caizse. Kalp bunu kabul ederse iman olur, etmezse küfür de kalır. Dolayısıyla esas olan kalptir. Yani neticede kalpte toplanıyor yani. İmanın mahalli kalp. Önce üstadımız kalbi tarif ederken masar hissiyatı vicdan diyor. Makes efkarı dimağdır diyor. Yani hissiyat ciheti vicdan diye ifade ediliyor. Anlama ciheti de dima, akılla ifade ediliyor. Her ikisi de o latife-i Rabbaniye'nin kalbe hizmet ediyorlar. Biri hissettiklerini, diğer anladıklarını kalbe ulaştırıyor. İşte kalpte bunlar dediğim gibi kabul, iman bağlı yapılırsa insan mümin oluyor. Aksi halde ehli küfür ya da ehli dalalet olarak kalabiliyor. Yani akıl da kalbe yardımcı. Onun için önce akıl, sonra kalp gelmiş. Sıra. Bu sıra tabi ise önce hissiyat. Değil mi? Sonra akıl, sonra kalp.
Nebat'ta da fikri ile akıl, bekçi iman diyor mesela.
Tabii.
Yerine göre mesnevde yine süpürgecidir diyor. Gelen vehimleri def eder.
Akıl şu, yani delilleri değerlendiriyor. Evet. Yanlış fikirleri bu yanlıştır diye atıyor yani süpürgeci.
Evet. Hocam programımızın son sorusu. Sarayın ve müştemilatının yaratılmasının ve bekasının iki önemli temel gayesi olarak Yaver-i Ekrem'in varlığıyla ahalinin onu dinleyip itaat etmesi gösteriliyor. Halbuki bu alemin Allah'a bakan vesvesi en önemli maksat ve gayesi değil midir? Bu mevzuyu nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi zaten esas birinci gaye o. Soruda geçtiği gibi. Kainat Allah'ın tanınması için yaratılmış.
Evet.
Değil mi? Cenab-ı Hak kendini doğru tanıyalım diye kitaplar inzal etmiş. Kendi kafamızdan ilahlar uydurmayalım diye. Değil mi? İlahlar, batıl ilahlar ve hatta batıl fikirler, batıl görüşler hep aklın mahsulü olan putlardır yani. Değil mi?
Evet.
Hep aklın mahsuldürler onlar. Adam eliyle put yapıyor, o da fikriyle put yapıyor. Bir yani batıl bir inanç üretiyor. İkisi de Cenab-ı Hakk'a imana engel olan şeyler. Dolayısıyla bunlara beşer düşmesin diye Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor, kitapları inzal ediyor. Kendini doğru tanımamız için. Esas budur tabii. Dolayısıyla yani buradaki mana ona ters değil. Peygamberler niye gelmişler? Allah bize bu şekilde tanısınlar diye. Ahali onlardan bu hakkı dersini ancak alabilecekler. Onun için yani peygamberler dinlenmezse o zaman ne olmuş olur? Sanki de peygamber gönderilmemiş gibi olur. Peygamber göndermemekle peygamberin dinlenmemesi aynı sonucu doğurur.
Evet.
Her ikisinde beşer kendi aklıyla, kendi hissiyatıyla, kendi vehimleriyle baş başa kalmış olur.
Evet.
O zaman ne olur? Kendini ve kainatı kendine göre değerlendirir. Veya hiç değerlendirmez. Sefaette gider. Değil mi? Veya dünyanın işte gayrimeşru lezzetlerine ya dünyanın makamına, şusuna busuna bütün hissiyatını, bütün ruhunu, kalbini, vicdanını orada hapseder yani. O dar dairede boğar yani. Her iki halde de bu kainat o zaman Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, nefsinin ve şeytanın izinde giden, hissiyatını mağlup kişilere hizmet etme durumunda olur ve kıyamet kopar. Bu sebeple kıyametin kafirler üzerine kopmasının bir bakıma akli izahını yapmış oluyor yani. Değil mi? Şimdi Allah kendini tanıtmak için alemi yaratmış. Ben gizli hazineydim, bilinmek istedim malum. Daha önce bunun üzerinde durduk. Bunun için yaratmış kainatı ve insanlar bunu kendilerine talim edecek peygamberleri dinlemiyorlar. O zaman sanki peygamber gönderilmemiş gibi olur. Ve kainat kıyamet kafirler üzerine kopar. Malum bunun ifadenin sonunda şöyle bir cümle geçiyor. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılmaz bir kitap, yani kainat yanlış değerlendirirse kitap kainat. Değil mi?
Evet.
Muallim peygamberler, onu bize doğru okutan kişiler. Allah elçileri, vazifeli zatlar. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa o zaman manasız bir kağıttan ibaret kalır. Ve bu manasız kağıdı da Cenab-ı Hak muhafaza etmesin yani kainatı.
Evet.
Dinlenmeyince de yine sonuç aynıdır.
Yani hem Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisine itaatın ve ayrı bir ayette de muhabbetin medarı olarak peygamberlere itaatı gösteriyor.
Evet.
Kim ki peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş gibidir.
Allah sevmenin yolu da peygambere ittibadır. Yani az önce arz ettik kısaca. Yani akıl buralara varamaz yani.
Evet.
Akıl ancak bu alemi bir yapan var derse, beni yapan bir yapan var derse mesele yok. Ama o itaat yollarını da bilemez, itaat şekillerini de bilemez. Değil mi? Yani, dolayısıyla illa peygamber lazım.
Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki 11. sözle ilgili programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.